Ayrım 5 Köy Enstitüsü Yılları Talip Apaydın Sayfa 52 Yaz Tatili. Yaz izni demek daha doğru olur. Enstitü bütün yıl çalışırdı. Mayıs sonunda dersler kesilince sınıflar sıra ile birer buçuk ay izinli gönderilirdik. O yıl ilk sıra bizimdi. Memlekete gideceğiz diye heyecanlıydık. Sırtımızda kalın asker keteninden yazlı gurbalarımız, ayağımızda postallarımız hazırlandık. O yıl bedence epey gelişmiştim. Hem boy atmıştım hem kilo almıştım. Gösterişim de köylülükten çıkmıştı iyice. Tatil gününe doğru biraz saçımı da uzatmıştım. Üstümde o yılların merakları, duyguları. Sesim değişmişti. Konuşma tarzım, davranışlarım daha bir başkaydı artık. Köyü özlemiştim bir yandan. Ne de olsa doğup büyüdüğüm yerler. Gözümü açtığım günden beri tanıdığım, sevdiğim insanlar. Babam, anam, kardeşim, akrabalarım, akranlarım, köyümün dereleri, tepeleri, evleri, sokakları. O sıcak, o unutulmaz dünya. Otobüs, tren, bir ikindi üstü Sazılar istasyonunda indim. Önce ablamın köyüne gidecektim, Köselere. Kendi köyüm gibi bilirdim orayı da. Çocukluğumda kaç kere gelmiş gitmiştim. Beyaz topraklı tepelerin önünde tipik bir bozkır köyüydü Köseler. Ablam oraya çok eskiden, ben doğmadan önce gelin gitmişti. Onun için bir ayağımız oradaydı. Ablamlarda 3 gün kaldım. Gene zayıf, ince dalandı ablam. Yüzü saraktı. Ama beni görünce bir sevindi, bir ağladı. Tanrı'ya şükürler etti. Arslan gibi delikanlı olmuşsun. Görmeyen anam olsun dedi. 3 gün ne yapacağını, beni nereye koyacağını bilemedi. İkide bir aman diyeyim, sokaklarda pek dolaşma kardeşim, nazar değer diyordu. O kadar gösterişli buluyordu beni. Hele kendi köyüme varınca evimizin kapıları pencereleri küçülmüş, tavanı alçalmış gibi geldi bana. Eşya da iyice köhnemiş, yataklar yorganlar solmuş, bakır güğümler eskimiş. Babam biraz daha ihtiyarlamış. Hep yeniyi, güzeli görmeye alışık gözlerim, köy gerçekleri karşısında en ikonu rahatsız oldu. Eskisi gibi doğal gelmiyordu artık. Bende bir şeyler değişmeye başlamıştı demek. Şu var ki babam çok memnun olmuştu. Beni büyümüş, delikanlı olmuş görünce keyiflendi. Allah devlete millete zeval vermesin dedi. Devlet ekmeği yarar adama, bilirim ben. 16 sene askerlik ettim. Cephelerde çakmak çaktım. Bir günden bir güne hasta olmadım. Devlet ekmeği mübarektir, yarar adama diyor. Coşa coşa konuşuyordu. Eve gelen giden arkadaşlarım, akrabalarım, halalarım, öbür yakınlarım. Hay maşallah, maşallah. Ula Talip, kaderin varmış vallahi. Yat kalk Allah'ına dua et. Kurtuldun şu köylük yerinden. Kurtuldun el tarlalarında çalışmaktan. Gözünü sevdiğim, Allah yürü demesin bir kula. İşte böyle alır çıkarır adamı. İşin işine ne lazım? Efendi oldun gayrı deyip duruyorlardı. Hele akranlarım, çocukluk arkadaşlarım nasıl hayran hayran bakıyorlardı yüzüme. Her söylediğimi dinliyorlar, beğeniyorlar. Ne yaparsam doğru buluyorlardı. Onlar gidip okuyamamışlardı. Ben gitmiştim. İçlerinde bir ah kalmıştı çoğunun. Bakışlarından belli oluyordu. Anlat yahu, daha neler yapıyorsunuz, neler okuyorsunuz, ne öğreniyorsunuz? En çok tarlada, inşaatta çalıştığımıza şaşıyorlardı. Öyle şey mi olur yahu, efendi kısmı çalışır mı? Efendi dediğin kitap okur, yazı yazar, masa başında oturur. Biz öyle efendi olmayacağız diyordum. Hem okuyacağız hem çalışacağız. Elimizi de kafamızı da birlikte işleteceğiz. İyi ama nasıl olacak bu? Efendi adam çalışır mı be? Basmaya çalışır. Yarın görürsünüz. Babam köyümüzün 2 kilometre kadar uzağında bir göl kazmış, su çıkarmış ve altına bağ dikmişti. Bağda çok iş vardı yapılacak ama kendisi yaşlandığından pek çalışamıyordu. İkide bir başını sallayarak ah gençlik der dururdu. Ertesi gün kazmayı küreyi alıp bağa gittim. Belden üstümü soyunup girdim işe. Önce gölü bir iyi temizledim. Yarım metreden fazla derinleştirdim. Kenarlarını da güzelce yontup dikdörtgen prizma şekline soktum. Eski haline bakarak havuz gibi düzgün bir çukur olmuştu. Daha çok su toplanıyordu şimdi. Bağı, sebzeleri rahatça sulayacak duruma gelmişti. Babam çok beğenmişti ama gene de memnun görünmüyordu. Akşam dönerken ne düşündüğünü açıkladı. ''Sana böyle çalışmak yakışmaz gayrı oğlum.'' dedi. ''El adama ayıplar. Sen okudun, efendi oldun. Yarın bir gün öğretmen çıkacaksın. Nene lazım kazma kürek işi senin. Ağacın gölgesine otur, kitabını oku. Yahut kahveye git otur.'' Köylüler, komşular soruyorlar niye kahveye gelmez diye. Git biraz konuşuver onlara, kıymetin artar. Bak ağanın oğulları hiç çalışmazlar. Akşama kadar kahvede kağıt oynarlar. Ben bilmem ama bilenler söylüyorlar. Oynadıkları oyunlara hiç akıl sır ermiyormuş. Bu yıl yeni bir şey çıkarmışlar. Atlı matlı bir oyun. Neyse o, tahtanın üstünde o yana bu yana çekerek oynadırmış. Yalnız efendiler bilirmiş onu. Sen de öğrendin mi? Git de bak bakalım nasıl şeymiş. Onlara karış biraz oğlum. İnsan kendi ayarıyla konuşur. Madem okudun, efendi oldun, efendilerle düş kalk. Herkese der ki, bak Durmuş dayının oğlu kimlerle konuşuyor. Benim de gradom artar köyde. Efendi dediğin şöyle biraz çalımlı olur. Senin de görünüşün yerinde mesela. Ağanın oğullarından geri kalır değilsin. Akıllısın hem de. Onların karşısında bacak bacak üstüne at. Konuş şöyle çatır çatır. Desinler ki, bak Durmuş dayının oğluna. Adam oldu işte efendim. Gülümsüyorum. Babamla anlayışlarımız yavaş yavaş değişmeye başlamıştı demek. Ben onlara uyamam baba dedim. Ben onlar gibi olmayacağım.
Neden oğlum?
Çalışmayan, hazır yiyen insan iyi insan değildir. Efendilik de değildir. Eskidenmiş o. Şimdiki efendilik başka. Çalışan, bir iş yapan, çevresine yararlı olan insan makbuldür artık. Biz böyle yetişiyoruz.
İyi ama okumuş adam başkadır. Bak kaç yıldır dirsek çürütüyorsun. Amele gibi çalışacak olduktan sonra ne kıymeti kalır bunun?
Yerine göre amele gibi de çalışılır baba. İnsanı küçültmez bu. Tam tersi, çalışan insan saygıdeğer insandır. Bugüne kadar başka türlü tanıtılmış, bakma sen. Bir insan okumuş mu, başkasının sırtından geçinmenin yollarını aramış. Biz bunu değiştireceğiz, yanlış bir yol bu. Babam anlamaz anlamaz bakıyordu. Cık yaptı, öyle her şeye karışan insanı sevmezler oğlum dedi. Ne ileri git, ne geri kal. Aman siyasete karışma, siyaset insanı ondurmaz oğlum. Bir de sen ol, diniyeyi boşlama oğlum. İnsanın iyisi iki dünyasını da düşünür. Hem bu dünyanı kur, hem öbür dünyanı. Bak ağanın büyük oğlu sabah erkenden kalkar Kur'an okurmuş. Ben görmedim ama görenler söylüyorlar. Giyermiş kara takkeyi başına, pencerenin önüne otururmuş. Öyle okurmuş. Bak ne iyi işte, çok büyük adam olacakmış o oğlan diyorlar. Okulunda da çok beğeniyorlarmış. Bitirince ya hakim olacakmış ya kaymakam, hatta Avrupa'ya bile gidecekmiş. Onun için diyorum ki yanaş bunlara, şimdiden ahbap ol. İleride bakarsın çok büyük bir makama geçer, sana da yardımı olur. Girgin olmak lazım oğlum, işini yürütmek için arkan olacak, eşin dostun tanıdığın olacak.
Gülüyordum, benim düşündüklerimin tam tersini söylüyorsun baba dedim. Senin söylediklerinin aksini yapacağım ben, kimseye müdana etmeyeceğim, kimsenin yardımına, kayırmasına muhtaç olmayacağım, çalışacağım ve hakkımı alacağım.
Yok oğlum yok dedi, mümkünü yok, senin aklın ermiyor daha bu işlere, nerede o senin dediğin? Kayıran adamın olmadan ilerleyemezsin. Hükümet işi bu. Muhakkak elinden tutanın olacak. Değilse başa çıkamazsın.
Çıkarım ben baba, korkma sen. Kendini üzme. İnsan doğru olduktan sonra, değerli olduktan sonra hakkını tırnaklarıyla koparır alır. Hakkım olmayanı zaten istemem. Köy öğretmeni olacağım ben. Bunun için okuyorum.
Olacaksın oğlum. İyi hoş ama sonunu da düşün. Yarın bakarlar, beğenirler. Gel şuraya müdür ol deyiverirler. Daha olmadı biraz daha yükseltirler. Ne ile olur bu? Eşin, dostun, tanıdığın yardımıyla olur. Onun için diyorum ki biraz girgin ol, konuşkan ol. Bak bu ağanın oğulları hakim mektebinde okuyorlar. Oralarda tanıdıkları da vardır öyle ya. O tanıdıklarının da tanıdıkları var. Kim bilir ne büyük adamlardır onlar. Bir gün bakarsın laf kıtlığında seni anarlar. Böyle böyle fakir bir köy çocuğu ama akıllı bir şey. Tam sizin aradığınız adam derler. Onlar da ya öyle mi, tutalım elinden deyiverirler. İşte böyle yol açılır gider oğlum, hep böyle oluyor bu zamanda.
Birbirimizi anlayamaz olmuştuk demek, eve gelinceye dek tartıştık. Ne o benim görüşümü beğeniyordu ne ben onun. Yavaş yavaş anlıyordum, öz babamdan başlayarak çevreye, topluma karşıt bir çizgide gelişiyordum. Ama onların gerçek çıkarlarından yanaydım, onlardan ayrılmak istemiyordum. Yaşantımla, düşündüklerimle, köyümle birlik olayım diyordum. Babamsa efendilerin yanına git, efendi ol diyordu. Sonu nasıl gelecekti bakalım bu işin?
Ekip. Tatil dönüşü enstitüde bizim için çok önemli bir sürprizle karşılaştık. 40 kişilik bir ekip seçiliyormuş. Balıkesir'in Savaş Tepesi'ne gidilecekmiş. Orada yeni bir enstitü kurulacakmış. İlk kazmayı biz vuracakmışız. 2 ay kalınacak, 3 ayrı bina yapılacak. Sonra İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a gezmeye gidilecekmiş.
Müthiş heyecanlanmıştık. Acaba ekipte ben de var mıydım? Öğrenebilmek için kıvranıyordum. Öğretmenler toplantı halindeydiler. Gözlerimizi pencerelere dikmiş bekliyorduk. Sonunda liste asıldı. Ben de vardım. Hemen üst kattaki kütüphaneye koştuğumu hatırlıyorum. Orada büyük bir Türkiye haritası asılı dururdu. Balıkesir'i, İzmir'i, Bursa'yı, İstanbul'u arayıp buldum. Şöyle bir baktım. Uhu! Türkiye'nin yarısıydı. Demek ben şimdi oraları hep görecektim ha? Rüyamda söyleseler inanmazdım. Sevincimden uçuyordum. Önümde masallardaki gizli kapılar açılmıştı sanki. Gezmek, görmek o yaşlarımın en büyük merakıydı. Beypazarı'ndan, Polatlı'dan bir de gelip geçerken gördüğüm Eskişehir'den başka bir yer bilmiyordum. Dünyam köyümden ibaretti. Ama şimdi Türkiye'nin en güzel yerlerini görecektim, deniz görecektim. O gece sevincimden gözüme uyku girmedi. Arap uyanmıştı demek. 40 kişi inşaatçı, marangoz, demirci araçlarımızı hazırladık. 3 günlük kumanyalar verdiler. Elimde kalem, defter, ne görürsem yazıyordum. İstasyonların adlarını yazıyordum. Hem de muhakkak kendim görüp okuyorum ki yanlışlık olmasın. Tünelleri sayıyorum. Bir gün bir gece başa mı çıkar usanmak bilmiyorum. Kütahya'ya doğru görüntüler değişiyor. Hiç bilmiyordum böyle yerler. Dağ, taş, fundalık, orman ne güzel. Bizim yayvan, çıplak tepeler gerilerde kalıyor. Köyler bağlık, bahçelik, evlerin damları bizim oralardaki gibi düz toprak değil artık. Kerpiç yapılar görünmez oldu. Gittikçe her şey değişti. Ertesi gün kuşluk vakti Balıkesir'e vardık. Çocuk gözümle pırıl pırıl pek güzel bir şehirdi. Büyük havuzlu parkı bir cennetti. Uzaktan kocaman yapılar görünüyordu. Sonra İzmir trenine bindik. Savaştepe Köprüsü'nden trenler sel olur akar. Çok sonra okuyup seveceğim bu şehir daha o zaman içimde yer etmişti. Köprülerin yüksekliğine, uzunluğuna şaşmıştım. Savaştepe'de bizi, o zaman bucaktı, çarşıda bir kahvenin üstüne yerleştirdiler. Yataklarımızı yan yana serdik. Köy enstitüsü diye bir şey yoktu henüz. 50-60 öğrenci alınmıştı ama köyün ortasındaki ilkokulda kalıyorlardı. İlk binalarını biz yapacaktık. Ertesi gün hemen işe koyulduk. Köyün alt yanındaki çamların gölgesine ipleri gerdik, temelleri kazmaya başladık. Savaştepe'li öğrenciler de bize yardım ediyorlardı. İçlerinde kızlar vardı. Hep abi diyorlardı bize. Kimisi sonradan arkadaş olacağımız, yüksek kısımda birlikte okuyacağımız çocuklardı. Büyük bir gayretle çalışıyorduk. Teknisyen Sili burada da karşımıza çıkmıştı. Planların uygulanmasında, inşaatın gereği gibi yürütülmesinde sorumlu kişi oydu. Direktiflerine uyarak çalışıyorduk. İnşaat yerine taş, kum, kireç yığılmıştı. Enstitünün müdürü, öğretmenleri oradan oraya koşuyor, işleri yürütüyorlardı. Temelleri kazılınca biz inşaatçılar malaları, madırgaları kapıp işe koyulduk. Önce taş duvar ördük. 2-3 kişinin zor kaldırabileceği kocaman taşları yuvarlayıp temellere indiriyor, ağzını yüzünü kırıp düzeltip yerli yerince örüyorduk. Aralarını küçük taşlarla, harçla besliyorduk. Zor işti taş duvar örmek. 15 gün sürdü bu. Ellerimiz parçalandı. Sonra üstüne beton döküp tuğla duvara geçtik. Tuğla duvar örmek hem kolaydı hem iş çabuk yürüyordu. 5-10 gün içinde birinci katı bitiriverdik. Sabahın erken saatlerinden akşam kararıncaya kadar durmadan çalışıyorduk. Pazar günleri dinlenirdik. Halkalı Pınar'a, Çamlı'a gezmeye giderdik. Ne güzel yerlerdi. Bir büyük çınar ağacı vardı. İlk gördüğüm zaman gözlerime inanamamıştım. Bir ağacın bu kadar büyüyebileceğini aklım almamıştı. Şaşmıştım karşısında. Gölgesine bizim köyün adamı oturup dinlenebilirdi. Bir de su vardı yanında, buz gibi. Dinlen, dinlen iç. Anlıyordum, bu taraf bizim oralardan güzeldi. Toprağı bile bir başkaydı. Gübre gibi kara renkli orman toprağı. Her yer ağaçtı, meyveydi. İnsanları da bizim oraların insanına benzemiyordu. Daha bir sıcak, girgin, konuşkan. Çocuklar cıvıl cıvıldı. Enstitüde Süreyya diye bir öğrenci vardı, arkadaş olmuştuk. Boş kalınca hemen gelir beni bulurdu. Güleç bir şeydi. Pazar günleri gezmeye giderdik. Sonradan kızılcıklar oldu. Ormandan kızılcık toplardık. Ceplerimizi, mendillerimizi doldururduk hep. Ben pek sevmiştim kızılcığı. Yiye yiye dişlerim kamaşırdı. Savaştepe'ye ait kişisel anılarım da var. Onları kendime saklayacağım. Hiç unutamayacağım derin etkiler oralardan. Sıcak izlenimler edindim. Dünyaya daha başka açılardan bakmaya başladım. 2 aydan fazla kaldık Savaştepe'de. Büyük binayı bitirdik. 2 tane de tek katlı küçük pavyon yaptık yanına. Mevsim ilerlemişti. Eylül sonlarıydı sanırım. Savaştepe'den ve oradaki arkadaşlarımızdan çok duygulu bir şekilde ayrıldık. Kız erkek arkamızdan hep ağladılar. Sonradan bazılarıyla tekrar buluştuk ama bazılarıyla belki hiç görüşemeyeceğiz artık. Büyük gezimiz başlamıştı. Önce Soma'yı, kömür ocaklarını, Bergama harabelerini gördük. Eski Yunan uygarlığının mermer kalıntıları önünde hayretten hayrete düştük. Havada kalan bilgiler gelip kafamızdaki yerlerine oturmuştu. Diyebilirim ki bana hep hikaye gibi gelen bütün o geçmiş olaylara bir anda inanıvermiştim. Hele sonradan İstanbul'daki askeri müzeyi görünce tarih anlayışım çok değişti. İnsanlığın nerelerden geçip bugüne geldiğini gözlerimle görüp öğrendim. İzmir'e gittik, denizi, vapurları gördüm. Bir tuhaf oldum, rüya gibiydi her şey. Gece Kızılçullu Köy Enstitüsü'nde kaldık. Adını duyar dururduk Kızılçullu'nun. Bizim enstitüye bakarak daha derli topluydu. Daha bir şehir havası vardı. Öğrenciler bile bize bakarak nasıl anlatmalı, daha şehirliydiler. Onların yanında biraz bön kaldık. Hiç unutmam, üst başları da bizden düzgündü. Çoğunun ayaklarında güzel güzel iskarpinler vardı. Okul mu verdi diye sorduk. Hayır, İzmir'den kendileri almışlardı. Hafta tatillerinde İzmir'e gidebiliyorlardı. Trenle 10-15 dakika bir yerdi zati. Biz nerede hasta filan olmadan Eskişehir'e gidemezdik. Zaten o olanaklarımız yoktu. İzmir'i 2 gün gezdik. Fuarı, sabun ve sigara fabrikalarını, Buca'daki Hasan Ağa bahçesini, daha birçok yerleri gördük. Kadife Kale'ye çıktık. Akşam oradan güneşin batışını seyrettik. Deniz kıpkırmızı olmuştu. Biz Orta Anadolu çocukları için bu ne kadar ilginç bir olaydı. Gözlerimize inanamamıştık. Sonra tekrar trenle Balıkesir'e döndük. Manisa'nın, Akhisar'ın oralarda iyi işlenmiş, verimli bağlık bahçelik ovaları seyrettim. Bizim bomboz kırlarla karşılaştırdım. Hey, ne kadar farklıydı. Türkiye'nin bu tarafı cennetti gerçekten. Balıkesir'den Bursa'ya otobüsle gittik. Yağmurlu çamurlu bir gündü. Yol da kötüydü o zaman. 2'de 1 inip otobüsü çamurdan çıkarıyorduk. Ovalar gene dümdüzdü, iyi işlenmişti. Göz alabildiğine sıra sıra meyve ağaçları dikilmişti. Bazen kökleri bembeyaz kirece boyanmıştı. Dalları budanmış, tımar edilmişti. Dipleri bellenmişti hep. Bizim oralarda da vardı meyve ağaçları ama kimse bakmayı, budamayı akıl etmezdi. Kendi kendine büyürlerdi. Ne verebilirlerse verir, sonra kururlardı. Ağaçlarımız da insanlarımıza benziyordu. Bursa'da 2 gün kaldık. Kız öğretmen okulunu, teknik tarım okulunu gördük. Camileri, müzeleri gezdik. Her şey sinema şeridi gibi üst üste yığılıyordu. Sonra Mudanya üzerinden İstanbul'a gittik. Vapur akşam geç vakit varabildi. Uzaktan ışıklar, ışıklar, göğün yıldızları bile sönük kalmışlardı. Bunca ışık arasında bir tek kör kandilim yok diyen bir dostumun sözü bana hep İstanbul'un o ilk gördüğüm ışıklarını ansıtır. İstanbul, İstanbul'du ha, insanı vuruyordu. Hele yoksul insanı eziyordu ince ince. Bunca zenginlik, bunca ses, ışık, renk üstümde pek ağır bir etki bırakmıştı. Erimiş, silinmiş gibiydim. Şaşmaktan çok acı duyuyordum artık. Peki bizim oralar neye böyle değildi? Kafamda bir kurt peydah olmuştu, gezinip duruyordu. Sirkeci'de bir otelde kaldık. Adını hiç unutmam, Afitap Oteli. Afiyet kelimesiyle eş sesli olduğu için midir nedir öğrenmiştim. İyi ki öğrenmişim. Ertesi gün geç vakitlere kadar gezdirdiler. Camilere, kiliselere, matbaalara. İyice yorulduk. Bir de tramvayla bilmem nereye gidiyorduk. O sallantı içinde başımı pencereye dayamıştım. Uyuyakalmışım. Arkadaşlar hep inmişler, yolcular inmişler. Tramvay varacağı yere varmış. Benden başka kimse kalmamış içinde. Uyandırdılar ki, oho, bilmem neredeyiz, param yok. Batmanla biletçi kızarlar bir yandan. Sonra insafa geldiler, yolu tarif ettiler. Şu tramvay yolunu koğuştur git, Sirkeci inersin dediler. Koşar adım belki 1 saat yürüdüm. Ne büyükmüş bu İstanbul dedikleri yer. Git git bitmez. Soraya'da Sirkeci'ye vardım, oteli buldum. Değilse kaybolmak işten değil. Arkadaşlar sonradan farkına varmışlar. Bir telaş almış hepsini. Öğretmenimiz kızmış. Polise bildirecek olmuşlar. Otele dönüp de beni bulunca rahatladılar. Ama uzun süre dillerinden kurtulamadım. Eski müdürümüz Remzi Özyürek, resim iş öğretmenimiz Osman Yalçın İstanbul'daydılar. Bizi 3-4 gün onlar gezdirdiler. Boğaz içine kadar her yere götürdüler. Camileri, kiliseleri, müzeleri gördük. Gerçekten yüklü bir gezi oldu. Sonra döndük çiftelere. Şuna inanıyorum, öğrencilik yıllarında böylesi geziler her bakımdan yararlı oluyor. Fırsatlar bulup gezdirmeli öğrenciyi. Unutulmaz izlenimler, bilgiler, görgüler kazanılıyor. Köy enstitülerinde bu çok yapıldı. Her yıl yeni yeni gezilere çıkardık. Hele yüksek kısımda okurken hemen hemen Türkiye'nin her yerini dolaştık. Bazen yayan, bazen trenle, otobüsle gezmediğimiz yer kalmadı. Ne ilginç gezilerdi onlar, unutulmaz.
5. ayrımın sonu. Sayfa 62.